Şimdi hep birlikte 1. Korintliler 15. bölümü açalım kardeşler. 1. Korintliler 15. bölüm 1. ayetten 11. ayete kadar okuyacağız. 1. Korintliler 15, 1'den 11'e kadar. Kardeşler, bu insan tanıklığı değil, yaşayan diri Tanrı'nın tanıklığıdır ve lütfen o şekilde dinleyin. 1. Korintliler 15, 1-11. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü. Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor, bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem, Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi. İşte gerek benim yaydığım, gerek öbür elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur. Amin. Rabbi İsa Mesih'in sevgili kilisesi. Cemal Süreyya Üstü Kalsın adlı şiirinde her ölüm erken ölümdür yazarak aslında bizlere bu ölümün ne kadar da yabancı olduğunu harika bir şekilde ifade etmiştir, öyle değil mi? Her ölüm erken ölümdür. Çünkü ölüm bizlere her zaman yabancı kalacaktır. Ölüm hiçbir zaman sıradan bir şey olmayacaktır. Ancak her ne kadar ölümü kabullenmek istemesek de, ölümden konuşmak istemesek de, ölüm hepimizin yüzleşmek zorunda olduğu bir gerçekliktir. Hepimiz öleceğiz. İster genç, ister yaşlı, ister kral, ister kraliçe, ister sokaktaki bir dilenci olun, ister cahil, ister akıllı olun, hepimiz bir gün öleceğiz. Ve işin en acıklı kısmı da bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bugün mü, yarın mı, haftaya mı, bir sene sonra mı, ne kadar zamanımız kaldığını bilemiyoruz. Bu dünyadaki zamanımız kısıtlı olduğu gerçeğini dahi düşünmek istemiyoruz. Bu dünyada sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi planlar yapıyoruz. İşte yaşayan diri Tanrı bizlerin konuşmaya dahi cüret edemediği bu konuda ve çok daha fazlası hakkında bugün 1. Korintliler 15. bölüm 1. ve 10. ayet 11. ayetler arasında bugün bizlere bu konularda konuşuyor kardeşler. Bu nedenle bu bölüme, bu pasaja ölümden neden korkmamamız gerektiğini ve neden müjdenin acil bir mesaj olduğunu kendimize hatırlatmak için şimdi hep birlikte bakalım. Bu pasaja şu üç noktayla bakacağız. Bize bildirilen müjde, tanıklık edilen müjde, hayatlarımızı değiştiren müjde. Bize bildirilen müjde, tanıklık edilen müjde ve hayatlarımızı değiştiren müjde. Kardeşler, geçen haftaki vaazımda eğer hatırlıyorsanız Korint Kilisesi'nde birçok ciddi problem olduğundan bahsetmiştik. Bunları tekrar etmek yerine şimdi sadece bu pasajı ilgilendiren, özellikle Paulus'un neden bu 15. bölümü yazdığını anlamamız için sadece bu pasaja ilişkin olan sorundan sizlere bahsedeceğim. Korint Kilisesi'nde ölümden sonra yaşamın olduğuna inanan ama bedenin dirilmeyeceğini öğreten bir grup vardı kardeşler. Bu gruba göre fiziksel olan her şey kötüydü. Dolayısıyla fiziksel olarak gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz bedenimiz de kötüydü ve bu bedenden kurtulmamız gerekiyordu. Yaşamdan, ölümden sonra bir yaşama inanıyorlardı ama Mesih nasıl dirildiyse ve yeni bir beden aldıysa onlar imanlıların böyle bir bedene sahip olmayacağını öğretiyorlardı. Ve tabii ki bu fikirden yola çıkarsanız daha bir sürü farklı yanlış öğretişle sonlanacağını hepimiz bugün tahmin edebiliyoruz. bedene acı vermekten tutun da tüm kendinizi manastıra kapatmaktan tutun, tüm öğretişlerin dayandığı yanlış öğretişlerden biri buydu. Ve aynı zamanda hatırlarsanız Yahudilerin içinde bir mezhep vardı. Neydi bu mezhep? Sadukiler. Sadukilerin kendisi de ölümden sonra yaşama inanmıyorlardı. Ve Korin Kilisesi bir anda kendilerini bu iki grubun arasında bulur. Bir yandan evet ölümden sonra yaşam var ama bedenler dirilmeyecek diyen ve bir yandan da hayır ölümden sonra yaşam hiç yok. Ne melekler var ne ruhsal bir dünya var. Hiçbir şey olmayan, olmadığını söyleyen Sadukiler vardı. Ve bu yüzden Paulus 15. bölümü bu iki uç grup arasında kalmış Korintli imanlılara özellikle yazıyor kardeşler. Çünkü Paulus'un çok önemsediği bir şey vardı. O da müjdeyi insanların yarım yamalak anlamasını istememesiydi. Paulus tüm kitap boyunca müjdeyi paylaşmış olmasına rağmen kitabı sonlandırmadan bir kez daha müjdeyi Korint Kilisesi'ne hatırlatmaktadır. Ve Paulus bu pasaja müjdeyi tekrar hatırlatarak başlıyor. Bu da bizim vaazımızın ilk noktası. Bize bildirilen müjde. Birinci ve ikinci ayeti aslında şu şekilde çevirirsek orijinal anlamını çok daha iyi yakalamış olabiliriz kardeşler. Şimdi kardeşler size ilan ettiğim ve sizin kabul ettiğiniz ve ayakta durduğunuz ve aracılığıyla kurtarılmakta olduğunuz müjdeyi size bildiriyorum. Eğer size ilan ettiğim bu habere sıkıca tutunmazsanız boşuna iman etmiş olursunuz. Paulus Korintlilere zaten siz müjdeyi biliyorsunuz. Size hatırlatmamın ne gereği var deyip 1. Korintliler mektubunu tam bu noktada sonlandırabilirdi. Aksine Korintlilerin müjdeyi çok iyi bilmesine rağmen Paulus müjdeyi 2-3 kere hatırlatmasına rağmen tüm mektup boyunca çarmıha gerilmiş İsa'yı duyuyoruz demesine rağmen tekrar mektubu bitirmeden müjdeye geri dönüyor. Kardeşler, eğer biz de Korintliler gibi müjdeyi sürekli duymazsak, kendimize kurtuluş kaynağımızın ne olduğunu hatırlatmazsak, bırakın Korintlilerin düştüğü durumu, çok daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu yüzden gerek Rabbin sözünün vaaz edilişi sırasında olsun, gerek Rabbin sofrasına yaklaştığımız zaman olsun, bu müjdeyi, iyi haberi, kurtuluş haberimizi tekrar tekrar hatırlıyoruz. Öyle ki günahlarımız için gereken bedelin ödendiğini, kendimizi kurtarmadığımızı, Rab tarafından kurtarıldığımızı ve lütufla kurtarıldığımızı tekrar ve tekrar kendimize hatırlatalım. Ve ölümden korkmadan, sevinç içinde her pazar bir araya gelelim. İşte bu yüzden Paulus bu mesaja sıkıca tutunun diyor kardeşler. Müjdeyi bir uçurumun kenarında adeta düşmek üzereyken tuttuğunuz bir halata benzetin. O halatı bıraktığınız anda öleceksiniz ve bu halata sıkı sıkıya tuttuğunuzu düşünün. Ya da karşıdan karşıya yoğun bir trafiğin ortasında yürürken tuttuğunuz annenizi ya da babanızın eli gibi düşünün. Çünkü müjde gerçekten de bu kadar önemlidir kardeşler. Müjde hayat memat meselesidir. Müjdeye sıkı sıkıya tutunmadığımız zaman gerçekten de kendimizi çok ciddi bir tehlikeye atmış oluruz. Ama burada Paulus'un aslında söylemek istediği çok daha önemli bir şey vardır, öyle değil mi? Kutsal Kitap bize ne söylüyor? Ağacı meyvesinden tanırsınız. Ağacı meyvesinden tanırsınız. Yani müjde kardeşler her Hristiyanın bir şekilde imanlı olduğunu meyveleriyle, hayatındaki meyveleriyle göstermesi gerektiğinden bahsediyoruz. Eğer siz bugün iman ettiğinizi söylüyorsanız ve bu mesaja sıkı sıkıya tutunmuyorsanız, bu mesajı sadece her pazar gelip duyup bununla yetinmiyorsanız eğer, hayatınızda hala sadece kendi arzularınızı tatmin etmek için yaşıyorsanız, Paulus'un dediği gibi belki de boşuna iman ediyor olabilirsiniz. Eğer bu müjdeye tutunmuyorsanız, Kutsal Kitabın söylediği gibi belki de boşuna iman ediyor olabilirsiniz. İşte böyle olmasın diye Kutsal Kitap hepinizi bugün bir kez daha uyarıyor. Yakup 1:22'de ne okuyoruz? Rab böyle şöyle diyor kardeşler. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çünkü iman bir eylemdir. Sadece bir sözün deklare edilmesi değildir. İşte Kutsal Ruh Korint Kilisesi'ne bu önemli ve hayati hatırlatmaları yaptıktan sonra Paulus aracılığıyla onlara müjde kimin tanıklık ettiğinden bahsediyor. Bu da bizi vaazımızın ikinci noktasına getirmekte. Tanıklık edilen müjde. Üçüncü ve dördüncü ayetlerini Grekçeden şu şekilde çevirdiğimizde orijinal anlamı biraz daha iyi yakalamış oluyoruz kardeşler. Şu şekilde çevirirsek eğer. Benim de aldığım ve size ilettiğim en önemli şey şudur. Kutsal kitap uyarınca Mesih günahlarımız için öldü, gömüldü ve kutsal kitap uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Bu iki ayeti, üçüncü ve dördüncü ayeti ezberlediğiniz takdirde müjdenin ne olduğunu aslında çok iyi biliyorsunuz demektir. Ve bu haberi başkalarıyla paylaştığınız takdirde Rabbin isteğini yerine getiriyor olursunuz kardeşler. Bu iki ayeti ezberleyelim. Bu iki ayet müjdenin çok güzel bir şekilde bizim için özetlendiği iki ayettir kardeşler. Ve bu müjde nasıl Paulus'a ulaştıysa ve o da bu mesajını daha birçokların kurtuluşu için başkalarına nasıl ulaştırdıysa bizim de o şekilde olmamız gerekiyor. Mesela düşünün bayrak koşusunu hiç izlediniz mi bilmiyorum ama bayrak koşusu yarışını düşünün. Bu yarışta 4 tane atlet sırayla her biri bir tur attıktan sonra ellerindeki batonu ya da işaretli değneği bir sonraki koşucuya teslim eder ve sıra o koşucunun sırasıdır artık. Artık yarışı o devam ettirir. İşte Paulus bu şekilde bir resim çiziyor Korintlilerin önünde. Bana bildirilen müjde şimdi siz duydunuz. Şimdi bu müjdeyi sizin taşıma zamanınız. Artık sizin sıranız. Paulus bu müjdeyi taşıdı. Bu yarışı koştu ve Rabbin isteğini yerine getirerek batonu bir sonraki jenerasyona teslim ediyor kardeşler. Bu yüzden bakın Paulus bunu ne kadar ciddiye aldığını yine aynı mektupta 9. bölüm 16. ayette okuyoruz. Paulus şöyle diyor. Müjdeyi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müjdeyi yaymazsam vay halime. Kardeşler bu aynı zamanda bugün bizlere kendimizin de hatırlatması gereken bir görevdir. Bugün burada olanlar olsun. Daha sonra bu vaazı sesli bir şekilde dinleyecek olanlar olsun. Tüm imanlar bu mesajı kendi yarışlarını tamamlamadan önce bir sonraki jenerasyona taşımakla yükümlüdür. Bu aynı zamanda tüm imanlıların görevidir. Yalnızca kilise görevlilerin görevi değildir. Kardeşler müjdeyi paylaşmak gibi bir kaygınız hiç var mı? Müjdeyi paylaşmak gibi bir kaygı taşıyor musunuz? Böyle bir şey hissediyor musunuz hiç yüreğinizde? Gerçekten müjdenin ölüm kalım meselesi olduğunu fark ediyor musunuz? Yaşamınızın yalnızca çok kısa bir süresini geçireceğiniz bu dünyada müjdenin acil bir mesaj olduğunu fark ediyor musunuz? Bakın Paulus yalnızca bu yaşam için Mesih'e umut bağlayanlar için ne söylüyor 15-19'da? Yalnızca bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Yalnızca bu yaşam için Mesih'e umut bağladıysak herkesten çok acınacak durumdayız. Kardeşler, yalnızca bu yaşam için Mesih'e umut bağlamayın. Çok kısa bir süre geçireceğimiz bu dünyada bu dünya için Mesih'e umut bağlamayın. Tanrı gerçekten de öldü, gerçekten de gömüldü ve gerçekten de dirildi. Ve şimdi ona iman eden herkes için babanın sağında şefaat etmektedir. Mesih'e ait olanlar olarak biz işte bu müjdeye tanıklık etmeye çağrılıyoruz. Paulus daha sonra 5. ayetten başlayıp 9. ayetin sonuna kadar Mesih'in ölümden dirilişine tanıklık etmiş olan bazı kişilerin listesini veriyor. Kardeşler Mesih'in ölümden dirilişi müjdenin kalbidir öyle değil mi? Bakın Paulus bunu ne kadar açık bir şekilde dile getiriyor ilerleyen ayetlerde. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı'yla ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Paulus'tan daha net bir şekilde dile getiremeyiz herhalde, öyle değil mi? Paulus Mesih dirilmemişse her şey yalan, her şey boş, her şey anlamsızdır diyor. Ve bakın işte bu yüzden diğer bütün dinler, felsefi akımlar, dünyadaki bütün diğer dünya görüşleri Hristiyanlığa karşı ortak bir noktada buluşuyor. Örneğin Yahudiler hala Mesih'in ilk gelişini beklemekte. Müslümanlar İsa Mesih'in çarmıha gerildiğini kabul etmemekte. Bazı ateistler ve deistler aslında İsa diye birisinin yaşadığını ama İsa öldükten sonra öğrencilerinin onun fikirlerini değiştirip bir din ortaya attığını söylemektedir. Her biri ortak bir noktada buluşmaktadır. Çünkü onlar da çok iyi biliyor ki eğer diriliş yoksa her şey, inandığımız her şey yalandır. İnandığımız her şey boştur. Ve biz şu an burada boşu boşuna toplanmış durumdayız. Eğer diriliş yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur. Ama kardeşler, herkesin unuttuğu bir gerçek. Kimse Tanrı'ya karşı zafer kazanamaz. Ellerinden gelen her şeyi denediler. Mesih'in ölümden dirilişine tanıklık eden Romalı askerleri bile rüşvetle yoldan çıkarmaya çalıştılar. Ama hiçbir şekilde diriliş gerçeğini ortadan kaldıramadılar. Çünkü Tanrı'nın zayıflığı insanın en görkemli anından bile güçlüdür. İşte bu yüzden Rabbimiz birçoklarına görünerek diriliş gerçeğini gözler önüne sermiştir. Çünkü tüm dünya buna tanıklık etse bile İsa Mesih herkesin şüphe edeceğinden emindi. Kardeşler, İsa Mesih'in dirilişi yalnızca 3-5 ayrıcalıklı insanın tanıklık ettiği bir olay değildi. Bakın, diğer bütün dinlerde yalnızca birkaç kişinin tanıklığına dayanarak bir sürü şey yazılmıştır, öyle değil mi? Yalnızca birkaç kişi özel olaylara tanıklık etmiş, yalnızca birkaç kişi özel vahiyler almıştır ve herkes önüne gelip işte bakın buna inanmalısınız der. Ama İsa Mesih'in dirilişine yüzlerce kişi tanıklık etmiştir kardeşler. Eğer iki kişinin tanıklığı değerliyse burada yüzlerce kişinin tanıklığı vardır. İsa Mesih'in dirilişine yüzlerce kişi tanıklık etmiştir. Ama kutsal kitap, bakın, bu konuda çok hepimize açık bir şekilde söylüyor, öyle değil mi? 500 kadar kişi İsa Mesih'in ölümüne tanıklık etmiştir. Mesih'in ölümden dirilişine tanıklık eden başka birçok kişi olmasına rağmen, özellikle burada bahsedilmeyen isimler var. Belki birkaçını siz şimdi kendiniz hatırlamış olabilirsiniz. Burada sayılan isimler dışında. Ama Paulus burada özellikle Kefas'tan başlayıp kendisiyle biten bir sıralama veriyor. Burada özellikle böyle bir sıralama yaratmış durumda Paulus. Bunun nedeni, vaazımızın ilk noktasında da bahsettiğimiz gibi, müjdenin adeta bir bayrak yarışıymış gibi sürekli elden ele taşınarak bir sonraki jenerasyona teslim edilmesi. Bu mesaj Kefas'tan başlayıp elçilere, daha sonra Paulus'a, daha sonra yüzlerce kişiye ulaşmış ve en sonunda Korint Kilisesi'ne kadar gelmiştir. Bu grubun tüm hepsi Kefas'tan başlayıp İsa'nın bu dünyadaki hizmeti sırasında başlayıp Paulus'a kadar, Korint Kilisesi'ne kadar gelen dönemde paylaşılan müjdenin tamamen aynı olduğundan bahsediyor. Bu müjdenin hiç değişmediğini ve tamamen aynı olduğundan bahsediyor. Ve bizler de bugün İzmir Protestan Kilisesi olarak 21. yüzyılda aynı zincirin halkasıyız kardeşler. Bizler de aynı müjdenin halkasıyız, aynı zincirin halkasıyız 21. yüzyılda yaşayan imanlılar olarak. Ve bu yüzden de bu gerçeği bizim de bir sonraki jenerasyona taşımamız gerekiyor. Ve 7. ayetten başlayarak Paulus müjdenin nasıl da hayatlarımızı tamamen değiştiren bir gücü olduğundan bahsediyor. Ve bu da bizi son noktamıza getiriyor. Müjdenin hayatlarımızı değiştiren bir gücü olduğu, hayatlarımızı değiştiren müjde olduğu gerçeği. Tanrı'nın lütfunu tümüyle hak etmediğini anlatabilmek için Paulus, Korint Kilisesi'nin gözü önünde çok güçlü bir örnek veriyor. Şimdi bunu anlamak için yine Türkçe zamansız doğmuş bir çocuk diye çevrilen kelimenin Grekçesine bakmamız lazım. Çünkü bu kelime Grekçe'de aynı zamanda düşük yaşanması, düşük olması ya da kürtaj edilmesi anlamına da geliyor. Yani Paulus kendisini bu şekilde doğmuş, bu kadar zamansız, bu kadar beklenmedik bir şekilde, adeta gelişmeden, daha oluşmadan, vücuda oluşmadan doğan bir çocukmuş gibi Korint Kilisesi'ni anlatıyor. İşte ben böyle iman ettim diyor. Bakın Paulus'un nasıl iman ettiğini şimdi tekrar kendimize hatırlatmak için lütfen Elçilerin İşleri 9. bölüme bakalım. Elçilerin İşleri 9. bölümde şunu okuyoruz 1. ayetten 6. ayete kadar. Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye yanıt geldi. "Haydi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." İşte Paulus daha doğuma aylar kalan bir bebek gibi, daha tam gelişmeden beklenmedik bir şekilde işte bu şekilde yeniden doğar. Ve Paulus inanılmaz kurtuluş hikayesini anlatırken tamamen Rabbin lütfundan bahseder. Kendisinden hiçbir şekilde bahsetmez kardeşler. Bakın 10. ayette Paulus ne söylüyor? "Ama ben şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi." Kardeşler, kilisenin düşmanı olan bu kişi Rabbin lütfu sayesinde kilisenin elçisi haline geliyor. Bakın peygamber Hezekiel yüzyıllar önce, Paulus'tan yüzyıllar önce bunların olacağını nasıl söylüyor tüm İsrail halkına? "Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım." İşte bu yüzden bizler bugün Tanrı'nın lütfunun karşı konulamaz bir lütuf olduğunu anlatıyoruz. Karşı konulamaz bir lütuf olduğunu öğretiyoruz kardeşler. Sizce Paulus zulmettiği, şehir şehir dolaşıp tutukladığı Hristiyanlardan biri olmak isteyebilir miydi gerçekten? Ya da İsa Lazar'a, "Lazar dışarı çık," dediğinde, Lazar ölüyken kimse bana dışarı çıkacağımı söyleyemez. Dışarı çıkıp çıkmamaya ben karar verebilirim diyebilir miydi kardeşler? Tanrı bir kişinin taştan yüreğini çıkartıp yerine etten bir yürek koyacağı zaman insan Tanrı'ya "Sen kim oluyorsun da benim bedenime müdahale ediyorsun? Bana sordun mu?" diye cevap verebilir mi? Kardeşler, Rabbin lütfu karşı konulamaz bir lütuftur. Tanrı'nın lütfuyla kurtuluyoruz ve kimse bu lütfa karşı koyamaz. İşte Paulus gururlu bir Yahudi iken Rabbin karşı konulamaz lütfu sayesinde kurtulur. Ve cennete gittiğinde orada zulmetti ve belki de şehit ettiği Hristiyanlar tarafından sevinç çığlıklarıyla karşılandı. İşte müjdenin gücü budur. İşte müjde Hristiyanların ve müjdenin düşmanlarını bile kendisine çekecek ve kurtaracak kadar güçlüdür kardeşler. Ve 11. ayette okuduğumuz gibi işte bize bildirilen ve iman ettiğimiz haber budur. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca dirildi. Kurtarıcımız İsa bizim olmamız gereken çarmıhta kendini feda etti, kurban etti kardeşler. Böylece Tanrı'nın haklı gazabını yatıştırdı ve bizleri ölümden satın aldı. Günahsız olan günahkarlar için, suçsuz olan katiller için, hırsızlar için kendi canını feda etti. Bu yüzden bölümün sonuna doğru Paulus büyük bir sevinçle, büyük bir coşkuyla bakın imanlılara ne söylüyor. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Kardeşler, her ölüm erken bir ölümdür. Ölüm hiçbir zaman kabullenebileceğimiz bir gerçek olmayacaktır. Ama İsa Mesih'e iman edenler için ölüm yalnızca Tanrı ile birlikte yaşayacağımız sonsuz yaşamın başlangıcıdır. Paulus'un Filipililer'de dediği gibi, iman edenler için ölmek bir kazançtır. Çünkü İsa Mesih kendisine iman edenlere kazandığı zaferi, ölüme ve şeytana karşı kazandığı zaferin tacını verecektir kardeşler. Ama tanrısız ölmek bir insanın başına gelebilecek en korkunç şeydir kardeşler. Tanrı'yı tanımadan ölmek yaşayabileceğiniz en korkunç şeydir. Tanrısız ölenler için ne yazık ki artık bir umut yoktur. Ama bugün hala yaşamakta olanlar için bir umut vardır. O yüzden bakın, Kutsal Kitap ne söylüyor? Kulağı olan işitsin. Tanrı'nın iki ağzı keskin bir kılıç gibi ruhu ve bedeni birbirinden ayıracak güce sahip olan kutsal sözü. Bakın bugün bu sabah bize ne söylüyor? Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.